Ayrım 40.
Gözleri Turgut'ta sessizce dinleyen karısına takıldı Sahir. Bu ne düşünüyor acaba? Uzun uzun konuşmak istiyordu Nedret'te. Turgut gitse de... Sen Mihri Belli'yi tanıdın mı? Uzaktan gördüm bir kez. Bizim yokuştan iniyordu. Yanında birisi Selami gösterdi. Tanda çalışırkenden tanıyor. Amerika'dan gelmiş. 7 dil biliyormuş. Niye sordunuz? Güldü Sahir. 7 dil mi biliyormuş dedi. İngilizcesi, Fransızcası var. Söylence oluyor demek adam. 7 kutsal sayısına bağlamışlar. Siz tanıdınız mı? Tanıştık dedi Sahir. Bizim Ankaralılar var. Yemeğe gittik geçen de onlar tanıttı. Şimdi anımsıyorum. Yemekte bu konulara değindi Mihri. Hemen de tıpkısıydı söyledikleri. Turgut üstünlükle dikilir gibi oldu. İkircikli kaldı bir tutamadı. Başka nasıl olacaktı dedi gülümseyerek. Bildiğim partili Mihri Belli. Ben de onu diyecektim demek. Durup kaldı bir süre. Sovyetlerden hiç söz etmedi ama dedi. Söz oraya gelmemiştir. Evet gelmedi. Gelmesine gerek yok demek. Bir şeyler diyecek oldu. Yutkunup sustu Turgut. Sana bana gerekli olmayabilir Sahirciğim. Yalnız bizler için yazılmıyor ki böyle şeyler. Nezret'in hiç beklemediği anda, hiç beklemediği sözleriyle afallar gibi oldu Sahir. Turgut'un gözlerindeki mutlu parıltıyı görünce de kötü biçimde bozulmaya döndü şaşkınlığı. Toparlandı hemen. Sıradan bir bildiri değil ki bu Nedret'ciğim dedi. Temel ilkeler. Yani yolunu çiziyor devrimcilerin. Herkes buna dayandıracak, buna göre sürdürecek çabasını, çalışmasını. Evet doğru diyorsun. Yalnız bizler için yazılmıyor. Bizler gene biliriz iyi kötü neyin nerede kullanılacağını. Mihri de onun için dedim ya nasıl akıllıca konuştu o gün. Sıradan kişinin ağzında kaba bir Rus yanlılığı olup çıkar şu yazılmışlar. Pompalanıp duran Moskov düşmanlığı ortasında halkın önünde zibidi gibi kalır adam. Hırsızına, soyguncusuna, faşistine de bayram. Beklediği bu değil mi onların? Savının doğruluğuna güveni artmış gibi bakındı aldı gene. Sovyetlerle dostluk, yakınlık benim de istediğim bir şey. Ama biçimi bu değil. Anlatamıyorum. Çok iyi anlatıyorsunuz da abi bağışlayın. Sovyetlere uzak görüntü vermenin yararını biraz abartıyorsunuz gibi. Sonra o sıradan kişi dediğimiz işçiler filan yeri geldi mi konuşmasını bizlerden daha iyi kıvırıyorlar. Turgut'un yarı şakaya vurmuş, gülümseyerek biraz da taşlar gibi söylediği sözler Sahir'i kızdırdı kızdıracaktı. Hele Nedret'in de gülümseyerek baktığını görünce saklayamadı. Abartma bu işte Turgut Bey dedi yüksekten tersler gibi. Hangi işçiymiş o bu konuyu bizden daha iyi konuşup anlatacak? Gösterdi elini ayağını öpeyim ben o işçinin. Romantiklik bu oğlum başka bir şey değil. Senin işçin köylülükten kurtulamamış horul horul uyuyor daha dünyadan habersiz. 3-5 kişi vardır belki TKP çevresinde göstermelik. Çöken soğuk sessizliği kesmek ister gibi kalktı Nedret. Çaylarınızı yenileyelim diye boşalmış bardakları uzandı. Kalkmaya doğruldu Turgut. Sağ olun Nedret abla dedi geç oldu. Düşen ısıyı yükseltme çabasıyla gülümseyerek Sahir abiyle şimdi bir dalarsak sabaha ederiz sonra. Kalkmıştı. Sahir de kalktı sessizce. Kapıya yürürlerken durdu, Turgut'a baktı bir süre. Neyse dedi, ekledi yavaşça. Tatar Nafiz uyanık ol. Turgut'un yanıt vermesine kalmadan gazetede yarınki işlere geçip bir iki anımsatmada bulundu. Klişeler bozukmuş, düzeltmeye yeni biri gelecekmiş son postadan. Dizi yazıyı 4. sayfaya koyacaklarmış. Nedret çocuklara gitmişti. Biraz sonra hep birlikte hole kapının ağzına doluştular. Turgut'u çoluk çocuk gürültüsüyle yolcu ettikten sonra odasına geçti Sahir, canı sıkkındı. Nedenini tam bulamadığını düşünmek de sıkıyordu canını. Pek iyi biliyordu nedenini. Hem bilincindesin hem de yatsımaya kalkacaksın. İlle de gizli bozulacağız. Söyleyiverince daha mı kötü olacak? Yatma hazırlığındaki çocukların sesleri geliyordu içeriden. Nedret girdi. Karşıdaki sedire oturup Sahir'e baktı. Yatalım mı biz de dedi. Bilmem dedi Sahir. Saatine baktı. Ne o? Sinirlenmiş gibisin. Yo. Kalktı. Salondan geçerken iyi geceler dedi divanda yatan Serpil'e. Kızın ne dediği duyulmadı. Nedret gidip okşadı, öptü Serpil'i. Tuvalete gidip dişlerini fırçalayarak yatak odasına geldiğinde eve sessizlik çökmüştü. Nedret de geldi ardı sıra. Kapıyı kapatıp sürgüledi. Soyunmuş, pijamalarını giyip giymemek arası bir sallantıda karısına bakıyordu. Sevişecekler miydi? Nedret'in yalancıktan bile olsa göstereceği en küçük isteksizlik belirtisinde çekip pijamalarını yatacaktı hemen. Nedret kapıyı sürgülediğine göre alıştı. Her gece sürgülüyor artık. Oğlanların paldır küldür odaya dalmalarını önleyemedik. Bir sabah az kalsın öyle bir durumda yakalanıyorlardı ki. Tuvalet masasındaki aynada saçlarını açan Nedret'le göz göze geldiler. Gülümseyerek kalktı Nedret. Başucundaki lambayı yaktı. Gidip düğmeyi çevirerek tavandan sarkan elektriği söndürdü. Yaklaşıp yatağa girmiş kocasına baktı. Kombinezonunu, sütyenini çıkarıp yorganını aralayarak kayıverdi yatağın içine. Sahir'in hemencik sağdırır gibi biraz da oyuna dökerek orasına burasına el atmalarına o kadar alışıktı ki yanına uzanmış, sırt üstü, kımıldamadan yatan adamı yadırgadığı belliydi. Toparlanıp karısına döndü Sahir. Masa lambasından gelen ışığın alacasında gölgelenmiş yüzüne, o loşlukta bile ışıldayıp duran soluk mavi gözlerine baktı. Uzanıp öptü dudağının kıyısından. Neyin var senin Sahirciğim? Yanıt vermeden sürdürdü öpücükleri. Başını çekip gözlerinin üstüne dikti Nedret. Lütfen söyler misin? Neyin var senin? Durdu. Gülümsemeye çalıştı karısına. Söylenecek bir şey olsa söylerdim dedi. Ne bileyim, biraz canım sıkkın işte. Çomaklayıp durma sende. Alaylıca söylemişti son tümceyi. Aynı biçimde sürdürdü. Ne güzel bir işe girişmişsin şurada. Eski sahir benzeri hoyratlıkla göğsüne el attı karısının. Uf deli. Şimdi de bunu beğendiremedik. Öyle akıllı bir işe koyuldum ki oysa. Gülüyordu Nedret. Solukları birbirine karışırken fısıldadı. Senin her şeyin akıllıcadır bir tanem benim. Ortaklaşa esriklikle bitirdikleri sıcak şölenin üstüne konuşmak istediği kimi şeylere dokunmadan, konuşmak istemediği şeylerdi bunlar. Yanlışlarla doğruları ayırmak kolay değil Nedret'ciğim diye şöyle bir değinmeyi düşünüyordu ki, günün yorgunluğundan pes düşmüş kadının tartımlı bir solumayla uykuya geçtiğinin ayırdına vardı. Yanlışlara, kötülükleri hiçbir gün takılmamış birine nasıl anlatabilirdi niye üzüldüğünü? Saf bir yanı var bu kadının. Yapmacıksız, açık yürekli. Fransızlar naif der. Fransız itliği biraz böne kaydırır anlamını istedi mi? Neresi bön Nedret'in? Zeki, alçak gönüllülüğünden zekasını hep gizli tutmaya çalışıyor sanki. Duygularıyla yaşıyor, tertemiz duygularıyla. Kirletmemeye titizlikle özen göstererek. Büyük baba doğru görmüş. Aslında sayılı bir piyanist, müzisyen olabilirdi. Sahir Bey'in karısı, müzik öğretmeni Nedret Günay oldu ola ola. Konservatuarı bitirince ilk konserini vermek için çalışmalara başlıyor. Her şey yolunda gibi görünürken her şey bozuluveriyor bir anda. Konser salonunu daha önce o tarih için bilmem kime kiralamışlar. Yeteneği çok tartışma götürür bir hanım konser veriyor o tarihte. Daha sonra da bir türlü salon bulunamıyor. Her yerde olabilen şeyler. Bizde de olmuş. Ama bu kızın açık haksızlıkla elindeki olanağını kapan, döndürülen oyun daha sonra çıkıyor ortaya, bir cinsel ödeme karışmış işe, kadına karşı hiç tepki göstermemesi kolay rastlanır bir şey mi? Daha konservatuvardayken hiç çekemediği Nedret'in kuyusunu kazmaktan bir gün bile geri kalmadığını da herkes biliyor o kadının. Dişi Salieri diye adını bile çıkarmışlar. Söz edilince kıpkırmızı oluyor Nedret. Beni gülünç ediyorlar diyordu. Ben Mozart değilim ki, Bedia, kızın adı Salieri olsun. Durumundan yakınmamıştı hiçbir gün. Belki de o yüzden kara sevdaya tutuldum bu kıza. Yanında belli belirsiz solumalarla sessizce yatan Nedret'e gülümseyerek baktı. Nasıl yapıdır şu insanoğlunun ki? Biraz önce ateşli öpücüklerle inleyip kıvranışını yatsır gibi yatan şu yaratığa bak. Her kımıldanışında hazza batan gövde, unutup gitmiş olup bitenleri. Eğilip şakağını, saçlarını yavaşça öptü Nedret'in. Uyumaya çalıştıkça uykusu kaçıyordu. TKP'nin bu çıkışı, Turgut'un da bulunmasıyla yaşamına şu ya da bu biçimde etki yapacakmış gibi bir duygu beliriyordu içinde. Ondan mı korkuyordu? Yok, korktuğu falan yoktu. İçindeki sevinçti tersini. Bizde de bir komünist partisi var. Halka doğruları söylemek için işe başladı. Ben neresindeyim? Dışında. Bunu düşününce gerilir gibi oluyordu sinirleri. Niye içinde olamadığını biliyor, doğru buluyor, içinde olamadığı için sarsıcı biçimde bozuluyordu gene de. Bütün Marksist inançlarına karşın açıktaydı işte. Fransa'dayken sosyalistlerin pısırıklığına, iki yüzlülüğüyle ağız dolusu ne sövgüler etmişti bir günler. Gene de ederdi. Gerçek kavgayı komünistler yürütüyordu çünkü. Paul William Cartier'i, Torres'i, Duclos'u, Marti'yi dinlemişti. Barbusse'ün, Romain Rolland'ın konferanslarına gitmişti kaç kez. Salt gençlik heyecanı değildi yaşadığı. Bugün de var olan inançlarıydı oralara koşturan. Peki Türkiye'de niye kuramamıştı bu bağı? Evlenmek, çoluk çocuğa karışmış olmak mıydı engel? Yani korkuyorum da ondan. Tutumları söyleyip yazdıkları kimi şeyleri ters geliyor bana. Diyelim gerçeğin küçük bir yanı bu. Tümü olamaz. Yaptığım eleştirilerin geçerlik bir yanı yok mu? Fransa'da yürünen yol apaçık, ortada her şey. Stalin diye bağırırken Paris Komünü'nün onurunu taşıyorlar. Sen de taşı, taşıyorum ama bir Fransız kadar değil. Nazım da bize Şeyh Bedrettin'in onurunu kazandırmaya çalıştı. Yalnız o mu? Ya Kuvayi Milliye'yi, Kurtuluş Savaşı'nı? Dananın kuyruğu da orada kopuyor galiba. Nedret'le bunları konuşacaktık asıl. Odaya dalıp da kapıyı kapatınca hiç unutmadığımız işlere dalıp unuttuk her şeyi. Pat diye Turgut Bey'in yanına geçişinin üzerine konuşacaktı Nedret'le. İyi ki konuşmadım. Pat diye geçti de ne söyledi kız? İlle de senin yanı başında olacak. Saçmaydı ama. Yalnız bizim için yazılmıyormuş bunlar. Nasıl da bildin? İyi oldu ama bir bakıma yanıtını verdim. Ne bileyim, belki alışık değilim. Nedret'in böyle bir çıkışı yadırgattı. Belki de Turgut'u savunur olması. Olabilir. Ne güzel uyuyor. Eğilip bir kez daha öpecekti Nedret'i. Yavaş yavaş ağırlaşan göz kapaklarının altında yitip gitti. Sabah çocukların gürültüleriyle gözünü açtığında geceki sorunları bıraktığı yerde tümüyle bekliyor buldu. Güne başlarken dağıtmaya çalışınca sanki daha düşüşü vermişlerdi başına. Biraz geç gitti gazeteye. Remzi Bey aramış, bir şey de dememiş. Şaşırmadı değil, pek öyle aramazdı. Hafta başlarında gazeteye de gelmez. Yoksa Turgut için... Ben de kuruntuya başladım artık. Ne diyecek Turgut için? Partiye girmiş, göz kulak ol, güldü. Masasına oturmuş, sümen üstüne bırakılmış yazıları karıştırıyordu ki telefon çaldı, Remzi Bey'di. Bugün saat 4'te parti il merkezinde önemli bir toplantı varmış. Dün gece bildirmişler Remzi Bey'e. İçişleri Bakanı da gelecekmiş belki. Gazete adına Sahir Bey'in gitmesini istiyordu. Ne yanıt vereceğini bilemedi önce. İlk kez geliyordu böyle bir öneri Remzi Bey'den. Ne diyecekti? Olmaz diyecek değildi ya. Sabih Bey gitse acaba, dedi mırıldanır gibi. Ben sizden rica ediyorum. Kesindi. Peki deyip kapattı telefonu. Fıkra yazarı Sabih Ertan'la aralarının son günlerde biraz soğuk olduğunu biliyordu Remzi Bey'in. Sabih'in başka bir gazeteye geçeceği söylentileri de çıkmıştı. İşte o yüzden bize düştü. Yoksa Remzi Bey gitmedi mi Sabih Bey'i yollardı böyle yerlere. Partiler arası olduk, gece TKP, gündüz Halk Partisi. İyi de Sabih Bey'in bütün kızgınlığı şimdi bize dönecek. Yazılarını beğenmiyorum diye diş bileyip duruyordu zaten. Öyle bir söz de çıkmadı ağzımdan ya. Çevrenin yaptığı gibi övgüde bulunmamam yetip artıyordu. Nasıl da tatsız, kokmaz, bulaşmaz yazılar. Koksa daha mı iyiydi? Peyami gibi. Bu görevlendirmede bir yeni olup olmadığı bir kez daha geçti. İçinden bir yere varamadı. Doğru muydu gitmesi? Doğru seyrisi mi vardı bunun? İşi gereği gidecekti. Genellikle yarı gizlilik içinde güvenilir seçkinlerle yapılıyordu bu konuşmalar. Biz de katılmış olduk güvenilir seçkinler arasına. Ağrına gidiyordu içten içe. Biraz sonra çocuksu buldu bu duygusunu. Ne var ağrına gidecek? Kötü mü? Gözlem olanağı sağlıyor. Belki de ben onlar için gözlem konusu olacağım. Gözlemlemedikleri gün vardı. İçeriden Turgut'un sesi geliyordu. Gene bağıra çağıra bir şeyler anlatıyor odadakilere. Gülüşmeler var. İrkiltici söz etmiyor demek. Eder mi? Az kurt değil o. Yanlışları yinelemiyor. İş dışında pek görüşmezlerdi gazetede. Konuşup anlaştıkları bir tutum da değildi. Kendiliğinden olmuştu. Korunma içgüdüsü bir tür. Öğlende işi aralayarak gittiği karşı sokaktaki köftecide gazeteye yeni alınmış arkadaşlarıyla geldi Turgut. Biri kız, biri erkek. Masada oturan Sahir'e gülerek "Para yemeye geldik abi," dedi. Ne sevimli oğlan. Sevimlisi var mı? Artist gibi. Ötekiler de gülüyorlar. Ayrı masaya oturdular. Kızın gözü Turgut'ta. Güzel olsa bari. Bırak dedikoduyu da git elindeki işi bitir. 4'te toplantın var. Çabucak dönüp çalışmaya koyuldu. 4'e doğru toparlanıyordu ki yazı işleri müdürü Mızmız Hami Bey geldi. Şimdi telefon etmişler. Partide değil il salonundaymış toplantı. Koşturarak gittiğinde U biçimindeki masanın yöresinde toplanmaya başlamıştı çağrılılar. Tanıdık kimi yüzlerle selamlaşarak gösterilen yere oturdu. Vali yardımcısı geldi biraz sonra. Vali yabancı konukları olduğu için görevi o üstlenmiş. İçişleri Bakanı bekleniyormuş aslında. Onun da önemli işleri çıkmış. Konuşmaya başladı. Varlık vergisinin son alınan hükümet kararıyla temizlenmesiydi üzerinde önemli durduğu. Dünyayı kasıp kavuran ateş ortasında ülkemiz kapılarına kadar gelmiş olan yangına karşı ulusal önderimizin gösterdiği doğrultuda Cumhuriyet hükümetinin yerinde kararıyla bilinen sözleri birbiri ardına sıralamaya başlamıştı adam. Kim bilir kaç yerde, kaç kez yineleyip durduğu dizi dizi sözcükler ağzını açar açmaz diline, dudağına bile dokunmadan fırlayıveriyor gibiydiler. Herif ne rahat, dinleyenler de ezberlemiş söylenenleri. Onlar için de kaçıncıdır kim bilir bu. Şöyle bir göz gezdirdi. Gelenler gazetelerin B takımı. Aslında önemli toplantılara Hüseyin Cahitler, Ahmet Eminler, Zekeriya Serteller, Nadir Nadiler gelir. Ağır toplar. Öyle olsa seni yollar mıydı Remzi Bey? Kendini ne sanıyorsun? Ramazan topu, kırı sıkı. Toplantı bitiminde anlaşıldı ki hükümetçe şöyle bir bildiri veriliyordu gazetelere. Varlık vergisinin temizleme uygulamasını öveceksiniz. Ama sakın verginin başlatılmasına dil uzatmaya da kalkmayın. İkisi de doğru, ikisi de yerindeydi yapılanların. Ha görelim sizleri. Çıkarken dönüp baktı il yapısına. Yokuşun böğründe, avını bekleyen yatalak bir canavar gibi kuytuya silmiş bu hayvan, bodur yapı, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e neleri sindirmedi, kimleri yiyip yutmadı. Babali baskınının şamatasındaki iddiaçıları anımsadı. Kapıdan çıkan Talat Paşa'yı, ayva göbeği, kalıplı, kırmızı fesiyle merdivenlerden inerken görür gibi oldu. Neyzen Tevfik'in taşlaması geçti içinden. Sıkıyor mengenesi, örsünü, kıskacını, simin çingenesi. Güldü. Çingene derlermiş Talat Paşa için. Keşke çingene olsaydı. Ayı oynatırdı. Mengeneyle sıkıp ülkeyi oynattı parmağında. Gelen sıkıp duruyor mengeneyi. Böyle batırdılar bizi. Hep de kurtarıyoruz diye diye. Gazeteye gelip masasına oturduğunda canı çok sıkkındı. İlde verilen bildiriyi gazeteye iletmekle görevliydi. Hamdi Bey damladı hemen. Olanları özetledi ona. Bir iki sorusunu yanıtladı. Toplantıda soru soran olmamıştı pek. Herif kesip durmuştu saat boyu. Yarın Remzi Bey ile yapılacak sabah toplantısında gündemin başında olacaktı bu konu. Öyle de oldu. Sahir'in daha ayrıntılı biçimde anlattıklarını dinledikten sonra Siz bir şeyler söyleme gereği duymadınız mı dedi Remzi Bey. Şaka ediyor gibi gelmişti. Yo, gözlerini dikmiş yanıt bekliyordu adam. Hayır dedi Sahir, duymadım. Varlık vergisi konuşulurken yapılan toplantılara gitseydim duyardım belki. Hukuka da, insanlığa da aykırı olacağını söylerdim. Şimdi yararsız buldum konuşmayı. Bu ağır taş hiç umursamış görünmedi Remzi Bey. Yalnız reklamdan dağıtımı her işe koşturulanlardan sarhoş Nihal Bey bıyık altı gülümsedi. Meğer bu varlık vergisine ne çok karşıymış Remzi Bey. Şöyle dedi bir ara. Devlet birinin canını alırsa olan canı alınana olur. Malını böyle alırsa bütün ailesini felakete düşürmektir bu. Hani kötü mantıkta değil, can malın yongası. Gazeteye söz getirmemeye özen göstererek bu çizgiden yürünmesine karar verildi sonunda. Toplantı bitince odadan çıkarken Remzi Bey, şunları bir gözden geçirip yarınki baskıya korsunuz diye bir de yazı sıkıştırdı eline. Odasına gidip okumaya başlayınca bir kez daha bozuldu sinirleri. Söylediklerinin doğrultusunda başyazı mı oluyor bu? Kara cümlesi noksan dedikleri. Hep yüz yüze olduğu şeydi ya, daha da koyuyordu bugün. Yazının yarısı hükümeti yalamalarla doluydu. Alınan tam yerinde kararlarla hükümetin ne kadar uzak görüşlü olduğu bir kez daha öyle gidiyor. Ne diyor sonunda da? Neyse ki hükümetimiz büyük bir olgunlukla şefkat göstermek suretiyle suçlulara karşı tam bir Ali Cenaplık eseri olarak bu yeni yasayı çıkarmasından dolayı şükran borcun unutulmamalıdır. Ne diyor bu herif? Tümce bozuk. Kim kime borçlu? Şükran nereden çıktı? Allah belanı versin. Ne yapayım? Çekip gideyim mi? Otur oturduğun yerde. Oturmayıp ne yapacaktı? Dileğimiz hükümetimizin bu tür yola başvurmak gereğini bir daha duymamasıdır diye bitiyor. Bu da taşı oluyor. Kalktı yavaşça. Ağır ağır çıktı yandaki merdivenleri. Remzi Bey'in kapısında duraladı. Ne yapıyordu? İçinden geleni yapıyordu. Yavaşça vurdu kapıyı. Gel sesiyle girdi hemen. Pencere önündeki masasında yarısı kapıya, yarısı Marmara'ya, limana dönük gövdesiyle kaykılarak ardına yaslandığı döner koltuğunda gazetelere bakıyordu Remzi Bey. Dönüp doğruldu yavaşça. Buyurun Sahir Bey dedi. Gösterilen koltuğa oturdu Sahir. Elindeki kağıtları görünce Remzi Bey gülümsemeye başlamıştı. Yazılar değil mi dedi aynı kurnaz gülümsemeyle. Dün gece aceleyle bir şeyler karaladım. Evet dedi Sahir. Ben de onun için geldim. Önce yazıldığı belli. Bugün verilen kararlara biraz ters düşmeyecek mi diye bir sorayım dedim. Varlık vergisinin çıkışını övgü bu, bitişine değil. İyi ettiniz dedi Remzi Bey. Ne yapalım dersiniz? Yüzündeki gülümseme Sahir'in gözlerine diktiği göz bebeklerinde sinsi bir parıltıya dönüşmüştü. Sahir de gülümsemeye verdi aynı oyunda. Bilmem dedi. Siz nasıl isterseniz öyle yapılacak. Sinsi bir göz güreşi içinde karşılıklı bakışıp durdular bir süre. Oyunu değiştirme gereği duymuş olmalıydı. Önünde yığılı gazetelere döndü Remzi Bey. Karıştırır gibi yaptı. Bu konuda daha ele gelir bir yazı yok ötekilerde de dedi. Bakıp güldü Sahir Bey'e. Herkes birbirini bekliyor. Koltuğunda doğrulup öne doğru eğildi. Masaya dayadı kollarını. Yüzü değişmişti. Biraz asıktı sanki. Size bugün konuşma gereği duymadınız mı dedim değil mi? Ben de istemiyordum aslında konuşmanızı. Giz verir gibiydi sesi. Yavaştan aldı gene. Siz çok zeki bir insansınız Sahir Bey. Bilgilisiniz, aydınsınız. Tedirginlikle kımıldadı Sahir. Estağfurullah gibi bir şeyler mırıldanıyordu ki aldı Remzi Bey. Yo, öylesiniz dedi. Sizlere saygı duyuyorum. 25 yılı geçti bu yokuştayım ben. Siz yeni sayılırsınız Babali'de. Durup baktı bir süre. Mütarekede başladım dedi. Siz şu kadarını söyleyeceğim. Gazeteci hiçbir gün korkusuzca şöyle bir oh demedi bu ülkede. Şaşkınlığını daha atamamıştı Sahir. Remzi Bey giz verir biçemiyle sürdürüyordu. Ebu Ziyalar, Ahmet Eminler, İsmail Müştaklar Elazığ İstiklal Mahkemesi'nde idamla yargılanırken çıt çıkmadı. Kaçacak delik aradılar burada. Kürtleri isyanla gazeteciler kışkırtmış. Acı bir sırıtma belirdi yüzünde. Daha ileri gitmemesi gereğini anımsamış gibi bir iç geçirmeyle doğruldu. Biz orta karar bir gazeteyiz Sahir Bey dedi. Büyük değiliz ama hamdolsun durumumuz iyi. Tık tık vurdu masasını. Demin getirdiler. 2000 tiraj almışız bu hafta. Zorunlu kısa bir ayrılıktan sonra asıl görevine dönmüş olmanın gülücüğünü taktı kösemsi yüzüne. Koltuğuna yaslandı gene. İademiz yok gibi. İyi gidiyoruz demek ki dedi. Niye gelmişti buraya Sahir? Ne demeliydi bu adama? Neler anlattı bu herif? Yazıyı olduğu gibi koyalım diyorsunuz. Sessiz bakıyordu Remzi Bey. Vallahi bilmem dedi. Siz bir bakın. Uygun biçime sokarsınız diyorum. Sinirli güldü Sahir. Bu sizin sorumluluğunuzda bir iş dedi. Ben nasıl bulabilirim uygun biçimini? Evet dedi Remzi Bey. Belimizi büken o sorumluluk. Siz alamıyorsunuz göze. Haklısınız. Ben nasıl alacağım? 30'a yakın aile ekmek yiyor bu değirmenden. Hem de böyle bir günlerde. Sahir'in bir şey demesine bırakmadan uç uca ekliyordu tümceleri. Bırak kapatmayı. Kağıdımızı kesteler bittik biz. Bizim arkamızda Alman desteği yok. Yunus Nadi Bey gibi Sahir Bey. Burası ne cumhuriyet ne de akşam. Akşamdan aynı biçimde söz etmesi şaşırtmıştı Sahir'i. Anlamış gibi Necmettin Bey'in Mercedes'ini gördünüz mü dedi Remzi Bey. Von Papen'in armağanı. Gıcır gıcır araba. Güle güle kullansın. Biz bu arabayı kazasız belasız yürütelim yeter. Necmettin Sadık'a kara mı çalıyordu bu adam? Niye yalan söylesin? Hem şaşırmış hem nedense yüreğine bir üzüntü oturmuştu Sahir'in. Elde ettiği sonuçtan kazanılmış mutlu bir gülümsemeyle gözleri üstünde öylece bakan bu adama bir şeyler demeliydi. En uygununu bulup demeliydi hem de. Nasıl bulacaktı? Yazının uygun biçimini de gözlerine dikmiş bakan bu adam istiyordu ondan. Almanlara çalışan bir gazetede ben olmazdım Remzi Bey dedi. Daha bir şeyler demesine kalmadan sözü ağzından aldı Remzi Bey. Ben hiç olmazdım Sahir Bey dedi sertçe. Kuşkunuz olmasın. Hiçbir yanda değilim ben, olamam da. Ama bugün istediğim şu çark dönsün o kadar. Gerçekten ne diyebilirdi bu adama? Bir an sessizliği Remzi Bey bozdu gene. Bakın Sahir Bey dedi. Benim bir ortağım vardı. Allah rahmet eylesin Şükrü Bey. Atatürk'ün hastalık günleri. Bir yazı çıktı gazetede. Atanın sağlık durumu ile ilgili. Ertesi günü bir telefon Ankara'ya çağırdılar Şükrü Bey'i. Kalkıp gitti rahmetli. Güpe gündüz elektrikle aydınlatılan karanlık bir odaya almışlar. Tam 3 saat sorgu. Ne maksatla yazıldı bu yazı? Sordukları bu. Ağır sözler edip ağır bir göz dairede bırakmışlar sonunda. Bir ay sonra ilmi indi sağ yanına Şükrü Bey'in. Bir yıl sonra öldü. Niye anlattı şimdi bunu bu adam? Ürkütüp beni yola mı getirecek aklınca? Bu da bana gözdağı veriyor. Doğrusunuz dedi Sahir. Sanıyorum ki bugün de böyledir. Onu demek istiyorsunuz siz de değil mi? Yanıtlamadan sessizliğiyle onay veriyor gibidir Remzi Bey. Ama biliyorsunuz dedi Sahir. Bütün dünyada böyle olmuş bu. Hiçbir ülkede hiç kimseye buyurun alın denmemiş özgürlük Remzi Bey. Her yerde bir şeyler ödetmişler. Yeryüzünü kaplayan bugünkü savaşta bir anlamda tarihsel faturası bunun. Kan dökülüyor. Özgürlüğü insan olduğu için gereksiz giderek zararlı bir nesne diye görenler, gösterenler kötü yanıldılar. Bana öyle geliyor. Bilmem. Sahir'in durulamasıyla ağır ağır başını salladı Remzi Bey. Doğrusunuz belki dedi. Benim gücüm o oyunu oynamaya yetmez Sahir Bey. Yeter sananları da epey gördüm. Zorlamaya gelmez. Bu ülkede bu kadar. Durup alaylı bir gülümsemeyle aldı gene. İzmir idadesinde çok yaşlı bir Fransızca hocamız vardı. Monsieur Berç. Yahudi ya da Levanten. İkide bir Fransız ihtilalinden söz eder. Özgürlük, kardeşlik, adalet, liberte, fraternite. Bir günde bize göre değil dedi. Çok kan dökülür. Yazık olur güzelim kordon boyuna. Gülüşmeye başladılar. Tüm ayrılıklarına karşın ilk kez sıcak bulur olmuştu bu adamı Sahir. Bu da böyle bir adam. Öyle mi sandın? Domuzuna bir herif bu. Kalktı. Remzi Bey de kalkıp ayrıldı masasından. Kapıya kadar götürdü Sahir'i. Elini uzattı. Sıkarken Halül Umuru ev satüha derdi eskiler. Her şeyin en iyisi ortası. Biz de ortadan şaşmayalım Sahir Bey dedi. Yazıya gene bir bakın siz. Bir şeyler diyecekti Sahir demedi. Anlayışlı bir gülümseme içinde başıyla selamlayıp ayrıldı odadan. Gelip masasına oturunca Remzi Bey'le konuştuklarını geçirdi kafasından. Yazıya bir daha göz attı. Orta dediğin bu mu senin Remzi Bey? Ortası mortası yok. Düpedüz dal kavukluk. Şuna bir oyun. Oynayamazdı. Yazı işlerinden telefonla okuyorlardı Remzi Bey'e yazılarını baskıya vermeden. Hele böyle bir konuda. Yapacağından değildi ya. Ağzını burnunu düzeltip gönderdi yazıyı. Bu ülkede bu kadar. Bir yanda Halk Partisi, bir yanda Remzi Bey, bir yanda TKP. Peki ben neresindeyim bu ülkenin? Konuşmalarından ara sıra kendi özgeçmişiyle ilgili açıklamalarından sırıtarak çıkan kimliğine duyduğu bütün küçümsemelere karşın Remzi Bey'le tiksindirici bir ortak yanları olduğu ürpertisi soğuk soğuk didiklemeye başlamıştı yüreğini. Katlanılan bir suç ortaklığı mı, gönüllü bir işbirliği miydi Remzi Bey'le ilişkileri? Öylesine karışıyordu ki birbirine ayırmak hiç de kolay değildi. Şu düzeltmelerini çırpıştırdığı yazılarla da bağıntılı değildi tedirginliği. Eleştirellik çabasındaki tutumuna karşın Remzi Bey'in salık verdiği, orta yolda gezinmeye yakın düşmüşlükten gelen öğürtücü bir koku, bulantı verecek biçimde yüzüne çarpıp duruyordu sanki.